Ayrım 19, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 178. Ertesi akşam Leyla ile Feyza karşı karşıya oturmuşlar, derin bir mevzunun içine dalmışlardı. Feyza'nın üzerinde kısa kollu ve açık yakalı zarif pembe bir elbise vardı. Güzel dalgalı saçlarını itinayla tarayarak yine omuzlarından aşağıya salmıştı. Bu haliyle Feyza'nın evlenip ayrılmış, üstelik çocuk sahibi bir kadın olduğuna hiç kimse ihtimal veremezdi. Sanki yıllar geri dönüp gelmişti ve sanki Feyza yine o neşeli, hayat dolu, taptazecik genç kızdı. Hilal'in de üzerinde çok cici dantelli bir kadife elbise vardı. Sarı ipek saçları bukle bukle alnına dökülmüştü. Bacağında her zaman giydiği pantolon yoktu. Leyla eski arkadaşını ve kızını karşısında böyle açık ve modern bir kıyafet içinde görünce hayretini gizleyememiş ve merakla sormuştu. "Senin işine bir türlü akıl sır erdiremiyorum. Dışarıdaki kıyafetinle içerideki kıyafetin arasında dağlar kadar fark var." Feyza, "Bunu mu merak ediyorsun? İzah edeyim," diye cevap verdi. "Benim bütün gayretim dinimin emrettiği şeyleri yerine getirmek, yasakladığı şeylerdense kaçınmaktır. Dinimizce kadın vücudunu kendisine nikah düşmeyen baba koca, erkek kardeş, dayı amca ve Kur'an'da belirtilen mahremlerinden başka diğer bütün erkeklerden gizlemek mecburiyetindedir. İşte ben de bunun için dışarıda örtünüyor, evde ise hiçbir namahrem bulunmadığı için örtünmeye lüzum görmüyorum. Ama şekerim, benim tanımadığım bazı Müslüman hanımlar var ki bunlar evde tek başlarına bile bulunsalar başlarındaki örtüyü, bacaklarındaki çorapları çıkartmıyorlar. Şimdi bunların hangisi doğru söyler misin? Senin söylediğin hanımlar Müslümanlığın takva mertebesine ulaşmış çok muhterem insanlardır. Fakat evin içinde örtülü bulunmak farz değildir. Bazı kimseler kadının evde açık başlı olmasının da günah olduğunu söylerler. Bu çok yanlıştır. Kadının ev içinde de örtülü bulunması, takvaya ulaşması bakımından faydalıdır. Fakat başı açık olması da hiçbir zaman günah değildir. Bu hususu iyi ki izah ettin Feyza. Yoksa bayağı bozuluyordum ev içinde dahi başını örtenlere. Demek dinimiz kadını bu hususta serbest bırakmış. Yani ister örter, ister açar, öyle mi? Elbette. Peki, ama merak ettiğim bir şey var. Sen evde açık başlı ve kısa kollu elbiselerle gezdiğini söylüyorsun. Halbuki ne zaman kapı çalınsa bakıyorum, açtığında üzerinde uzun sabahlık, başındaysa beyaz namaz örtüsü var. Bu nasıl iş? Feyza gülerek, basit dedi. Daire kapısının hemen yanı başındaki askıya sabahlığımı ve namaz örtümü asıyorum. Kapı çalınır çalınmaz, başımı örtüp sabahlığını da üzerine geçiriveriyorum. İşte bu kadar. Nasıl? İyi usul değil mi? Evet, doğrusu çok pratik bu usul. Ne var ki Leyla'nın asıl öğrenmek istediği husus küçük Hilal'in kıyafetiydi. Feyza arkadaşlarını ikna edebilmek için bu meseleyi uzun ve teferruatlı olarak anlatmak istiyordu. Bu düşünceyle kendisine büyük bir tecessüs ve merak içinde dinleyen Leyla'ya Hilal'i niçin böyle küçük yaştan kapalı olarak yetiştirdiğini anlatmaya başladı. Hilal'i ele almazdan evvel sana biraz kendimden bahsetmek isterim Leyla'cığım. Biliyorsun son derece liberal görüşlü bir ailenin el bebek gül bebek edinilmiş ve şımartılmış bir kızıyım ben. Küçük yaşımdan evlenip de bu evden ayrılıncaya kadar geçen zaman içinde her istediğimi, her arzu ettiğimi ailem tereddütsüz yerine getirdi. İstediğim her şeye kolaylıkla malik olacak imkana sahiptim. Fakat din ve maneviyat hakkındaki bütün bilgilerden mahrumdum. Çok hareketli bir hayatın içinde olduğumdan bendeki bu eksikliğin farkına varamıyordum tabii. Nihayet evlendim ve seneler geçti. Ve ben seneler sonra bir vesileyle çok acı bir gerçeği öğrenmiş oldum. Meğer benim bir dinsizden, bir Hristiyan madamdan veya matmazelden farksız bir şekilde yetişmemin yegane müessipleri rahmetli annem ve babammış. Dadım ben daha küçükken kendilerine bana dini bilgiler verip Kur'an okumayı öğretmek istediğini söylemiş. Fakat Allah taksiratlarını affetsin. Annemle babam feci şekilde kızarak kızımızın zihnini böyle saçma şeylerle doldurma diye kadıncağızın gözünü öylesine korkutmuşlar. Bu hususta her ağız açışta öylesine katiyetle susturmuşlar ki dadıcığım iç yanıp kavrulduğu halde bana dinim hakkında hiçbir şey öğretememiş. Şayet mesut bir tesadüfle evliliğimde yıllar sonra bu dini hakikatlere kavuşmasaydım bugün hala öyle dinsiz insanların vurdum duymazlığı içinde yaşayıp gidecektim. Halbuki şimdi dinimin emirlerini yerine getirdiğim için ne kadar bahtiyarım bilemezsin. Leyla hafifçe dudak büktü. Şekerim, yani bunları öğrenip yapmazdan evvel, daha doğrusu örtünüp namaz kılmazdan evvel Müslüman değil miydin? Feyza büyük bir anlayışla cevap verdi. Öyle şey olur mu? Elbette Müslümandım. Ama bugün pek çoklarının olduğu gibi benim de Müslümanlığım yalnız nüfus kağıdının sahifeleri arasında gizliydi o zamanlar. Aa, o da nasıl şeymiş? Nasıl olacak Leyla'cığım? Her Müslümanın nüfus kağıdında İslam kaydı var. Ve buna göre nüfusunda İslam kaydı olan her insan tabiatıyla Müslümandır. Ancak insanın hal rahatlığı, vicdan huzuru ve alın akıyla göğsünü gere gere Müslümanım diyebilmesi için nüfusunda kaydı bulunan İslam dininin, yani Müslümanlığın bütün şartlarını ve vecibelerini yerine getirmesi icap eder. Memleketimiz öyle bir hale gelmiştir ki, sevgili kardeşim, çeşitli iç ve dış tesirlerle halkımız bugün iki hatta üç kutuba ayrılmış durumdadır. Bir kısmı Müslüman olduğu halde kendi dinine düşman olmuş, bütün dini emirleri reddedip Kur'an'a, peygamberimize ve haşa Allah'a küfreden dinsiz azınlıklardır. Bunlar her fırsatta maneviyatla, milletin tanıdığı bütün mukaddes mefhumlarla saygısızca alay eder ve ecdatlarının kemiklerini kabirlerinde sızlatacak her türlü çekin hakaret ve ahlaksızlığı mübah görüp bunları alenen irtikaptan kaçınmazlar. Diğer ikinci kısım Müslümanlara gelince, bunlar da Müslümanlığın hemen hiçbir icabını yerine getirmezler, ancak Allah'a, peygamberimize ve Kur'an'a inanırlar. İslam dininin yüceliğini kabul ederler, dini meselelere hürmetkardırlar ve İslam'ın vecibelerini yerine getirmediklerinden dolayı içlerinde daimi bir huzursuzluk ve üzüntü duyarlar. Üçüncü kısma ayrılan Müslümanlar ise hareketleri, kıyafetleri ve hususi ve içtimai hayatlarındaki yaşayışlarında dinlerinin emirlerine riayet eder, İslam'ın yasakladığı her şeyden şiddetle kaçınırlar ki işte aslında hepsi de nüfus kağıdına göre Müslüman sayılan bu üç zümrenin içinde göğsünü gere gere alın akıyla Müslümanım diyebilecek gerçek Müslümanlar da bunlardır. Leyla Feyza'nın anlattıklarına içinden hak vermiyor değildi. Ancak hakiki bir Müslüman gibi yaşamaya ve giyinmeye kalktığı takdirde kendisine çok cazip gelen ve nefsinin hoşlandığı bugünkü renkli hayatını tamamen değiştirmek icap edeceğini düşünerek böyle riski göze alamayacağını hissediyordu. Fakat bu düşüncelerini arkadaşlarına açamadı ve işi tevhile dökmeye kalktı. Feyza'cığım, bütün söylediklerin doğru, hoş şeyler. Lakin senin söylediğin hakiki Müslümanlık geçmiş devirlere ait bir şeydi. Halbuki şimdi devir değişti. Medeniyetin hızla geliştiği, insanoğlunun aya ulaştığı bir devirde Müslümanlığın icablarını yerine getirmeye imkan var mı? Feyza bu felsefeye gülerek cevap verdi. İlahi kardeşim, seni çok iyi anlıyorum. Zira daha önceleri ben de aynı gülünç felsefelerle durumumu tevhile kalkışır, hakikatlerin üzerine sünger çekmekle kendimi manevi mesuliyetten kurtaracağımı zannederdim. Böylece hakikatlerden kaçmakla, tevil ve itirazlara sapmakla ancak kendimi aldattığımı ne yazık ki uzun seneler sonra anladım. Yegane temennim, aynı hakikatlere benim gibi maneviyattan mahrum yetişmiş bütün genç kardeşlerimin de bir an evvel kavuşmaları ve dinimizin icablarını yerine getirmenin müstesna lezzetinin tadabilmesidir. Şimdi gelelim sualinin cevabına. Bu hususta şu birkaç senedir öyle çok kitap okudum ki, bu kıymetli eserlerden öğrendiğim hakikatler benim medeniyet ve İslamiyet hakkındaki çürük felsefelerimi kökünden yıktı. Ve anladım ki dinsiz bir medeniyet düşünmek en büyük divaniliktir. Bugün dünyanın en medeni ülkesi unvanını kazanmış olan Amerikalılar dahi batıl bir dinin mensupları olmalarına rağmen Allah'ın ismini pul ve paraların üzerine yazmak suretiyle dini her şeyin üstünde görmekte olduklarını bütün dünyaya açıkça ilan ve ispat etmektedirler. Kaldı ki aya ayak basacak olan medeniyetin zirvesine ulaşmış olan Amerika ile diğer Avrupa milletlerinin mensup oldukları dinler evvelce de belirttiğim gibi batıldır. Fakat ne acı bir hakikattir ki onların batıl dinlerine vermiş oldukları ehemmiyetin belki milyonda birini biz hak dini olan kendi yüce dinimize yani İslamiyet'e gösterememekteyiz. Ah Leyla'cığım, bizler Müslümanlar olarak kendi dinimizi küçümser ve onu geçmiş devirlere ait bir nizam, bugünse medeniyetimize mani bir unsur olarak görüp dinimize sırt çevirirken, Batılıların İslamiyet hakkındaki görüş ve düşüncelerini bilsen, eminim en az sen de benim kadar bugünkü gayri İslami yaşayışımız ve düşüncelerimizden hicap ve elem duyarsın. Anlamadım, yani İslamiyet'i Batılılar mı methediyor? Elbette Leyla'cığım, birkaçının bu husustaki sözleri gerçi ezberimde. Fakat daha ziyade emin olabilmen için sana büyük batılı alim, yazar ve tanınmış şahsiyetlerin İslamiyet hakkında söylemiş oldukları sözleri ihtiva eden bir kitaptan bazı parçalar okuyayım istersen. Sahi çok memnun olurum, biliyor musun? Ben böyle ciddi mevzularla meşgul olmayı seven bir insan değilim. Fakat bu akşamki konuşmalarım beni öylesine memnun etti ki anlatamam. Halbuki bu akşam benim niyetim seninle iyice bir çekişmekti. Sözüm ona sana biraz da nasihat edecek ve bu yoldan dönmeni, yeniden eski, renkli hayatına dönüş yapmanı isteyecektim senden. Vaziyetin gidişine bakılırsa durum tersine oluyor gibi. Her neyse şekerim, sen okumana bak şimdi. Zira adam akıllı meraklanmaya başladım. Bak, buna memnun oldum işte. Bir insanda müspete doğru bir merak başladı mı, onun sonunda mutlaka hayır vardır. İstersen kitabın rastgele bir yerini açayım. İşte Fransız müşteriki Gaston Carr diyor ki, yüz milyonlarca insanın dini olan Müslümanlık, dünyanın kıvamı olan bir dindir. Bu akli dinin menbaı ve desturu olan Kur'an, cihan medeniyetinin istinad ettiği temelleri muhtevidir. O kadar ki bu medeniyetin İslamiyet tarafından neşrolunan esaslarına imtizacından vücut bulduğunu söyleyebiliriz. Filhakika bu âli din Avrupa'ya dünyanın imarına lazım olan en esaslı kaynakları temin etmiştir. İslamiyet yeryüzünden kalkacak ve bu suretle hiçbir Müslüman kalmayacak olursa yeryüzü cehenneme döner. Barışı devam ettirmeye imkan kalır mı? Hayır, buna imkan yoktur. Bu da Kur'an ve Hazreti Muhammed adlı mühim eserin yazarı, tanınmış alim John Davenport'un Yüce Kur'an'ımız hakkındaki sözleri. Kur'an-ı Kerim Allah'a inanmayı, onun iradesine itaat etmeyi, iyilik ve hayırhahlığı, itidali, içkiden kaçmayı, tolerans, din uğruna ölenlere hususi bir hürmet beslemeyi emreder. Kur'an emirleri yalnız dini ve ahlaki vazifelere münhasır değildir. Gibbon der ki, Kur'an, büyük okyanus sahillerinden Ganj'a kadar yalnız ilahiyatın değil, medeni, cezai, ahlakın anayasası adlanılmakta, insanların bütün hal ve hareketlerini nizama koyan kanunlar, Allah'ın bozulup değişmesine imkanı olmayan emirleriyle perçinlenmiş bulunmaktadır. Başka bir tabirle Kur'an, Müslümanların dini, içtimai, ticari, askeri, kazai kitabıdır. Kur'an her şeyin, dini vazifeden günlük vazifeye, ruhun necat ve felahından bedenin sıhhatine, umumun hukukundan fert hukukuna, ferdin menfaatinden toplumun menfaatine, dünya hayatının cezalarından ahiret hayatının ceza ve talifliğine kadar her şeyin nazımıdır. Feyza kitaptan başını kaldırdığında Leyla'nın göz pınarlarında iki damla yaşın titreştiğini görünce kitabı heyecanla sehpanın üzerine bırakıp koşarak arkadaşının boynuna sarıldı. Leyla'cığım, Leyla'cığım, ağlıyorsun değil mi? Canım kardeşim benim. Daha bunlar bir şey değil. Hakikatlerin içine girdikçe insan benliğini manevi bir cazibenin tesirinden kurtaramıyor. Sahi. Sahi Leyla'cığım, duygulanabiliyor musun bir nebze olsun? Leyla duyduğu hakikatlerin güzelliğinden başka, Feyza'nın kendisine gösterdiği bu derece kardeşane bir yakınlık ve anlayış karşısında öylesine büyük bir memnuniyet duymuştu ki, nihayet müşfik bir halle boynuna dolanan, kollar arasında içinde biriken hıçkırıklarını daha fazla zapt edemedi. Ve başını Feyza'nın göğsüne dayayarak, ''Of of Feyza'cığım, beni mahvettin. İnan ki zihnim altüst oldu. Bunca senelik hayatımı düşünerek kendimi neye benzettim, bilir misin?'' Deve kuşuna kardeşim. Evet, hakikatleri görmemek için başını kuma sokmuş ahmak bir deve kuşuna benziyorum ben. Yalnız ben mi? Benim gibi olan dininden bir haber, bütün gafil Müslümanlar bugün birer deve kuşundan farksız değiller mi? Feyza Leyla'nın boynundan kollarını çözerek kalktı ve yerine Leyla'nın karşısındaki koltuğa oturdu. Bir müddet karşısında aşırı bir süs ve şatafat içinde oturan arkadaşının hıçkırıklarının dinmesini bekledi. Nihayet ağlaması oldukça seyrekleşince tatlı ve yumuşak bir sesle ''Bedbahtlığımıza, zavallılığımıza ne kadar ağlasak azdır Leyla'cığım'' dedi. ''Bizler insanlığın ve ahlaksızlığın muteber sayıldığı, tarihin yüz karası olarak addedilebilecek zulmetli bir devirde gözlerini dünyaya açmış cidden bahtsız bir nesiliz.'' Bizi medeniyet ve ilericilik teraneleri altında dinsiz, maneviyatsız, bütün mukaddes değerlerimizi geriliktir diyerek hor görüp çiğneyen, benliğine sırt dönmüş bir nesil olarak yetiştirenlerden bu nesil bir gün elbette hesap soracaktır. Senin bu saf ve acı gözyaşların aslında bu neslin gözyaşlarıdır. Ah, bu hayatın, bu İslami hayatın tadını bir tadabilsen kardeşim. Yapamam, yapamam Feyza'cığım, alışmışım bir kere bu hayata. Nasıl, nasıl dönebilirim ki? Karşında en güzel örnek benim işte. Niçin yapmayasın? İnsan azmettikten sonra yapamayacağı hiçbir şey, yenemeyeceği hiçbir kuvvet yoktur. Değil mi ki damarında Müslüman kanı var? Elbette ve muhakkak yaparsın. Leyla adeta uykuda sayıklar gibi cevap verdi. Doğru. İnsanın azmettikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur bu dünyada. Azmetmek. Lakin azmetmek için insanın kuvvetli bir iradeye sahip olması icap eder. Benim gibi zayıf iradeli bir insan bu işi nasıl başarır bilmem ki. Kendine böyle kötü telkinlerde bulunma Leyla. Sen hiç de iradesiz bir insan değilsin. Unutma ki bu apartmanda hepimiz müşküllerimizi sana danışır, senden akıl ister ve senin nasihatlerine göre hareket ederdik. Bu senin hepimizden daha iradeli bir insan olduğunu göstermeye yetmez mi? Evet ama bu başka bir şey. Çelik gibi bir irade isteyen bir şey bu. Ama yapacağım Feyza. Daha doğrusu yapmaya gayret edeceğim. Sana bir teklifim var. Her gece bu saatlerde sana geleyim. Bu mevzularda uzun uzun konuşalım. Okuduğun kitapları birlikte okuyalım. Öyle zannediyorum ki bu takdirde zamanla kuvvetlenip dini emirlere riayete muvaffak olabileceğim. Memnuniyetle canım kardeşim. Sen yeter ki böyle bir şey iste benden. Gecelerim değil bütün günlerim feda olsun sana. Sana bu hususta elimden gelen hiçbir yardımı esirgemeyeceğime emin olabilirsin Leyla. Feyza birden aklına bir şey gelmişçesine güldü ve lafı değiştirerek sözde bu akşam Hilal'i niçin küçük yaştan böyle yetiştirmek istediğini izah edecektim sana değil mi dedi. Halbuki biz mevzuyu nerelere getirdik. Leyla adam akıllı kendine gelmişti. Artık bunu izah etmene lüzum kalmadı Feyza'cığım. Hilal'i niçin küçükten bu şekilde yetiştirmek istediğini bu akşamki konuşmalarımızdan sonra çok iyi anlamış bulunuyorum. Evet çocuklarımızın da bir gün bu azap ve ızdırabı tatmalarını istemiyorsak ve yavrularımızın dünya ve ahiret saadetlerini düşünüyorsak onları elbette küçücük yaşlarında İslam terbiyesi ve ahlakıyla yetiştirmeye mecburuz. Biliyor musun Feyza? Apartmana yeniden dönüşünden sonra sana tepeden baktığım ve küçümseyerek alakayı kestiğim için şu anda ne büyük bir pişmanlık duyuyorum. Şimdi ise karşısında nasıl ezildiğimi, küçüldüğümü ve ne büyük bir aşağılık duygusuna kapılmış olduğumu anlatamam sana. Seni çok iyi anlıyorum Leyla. Fakat kendini artık bu düşüncelerden kurtarmalısın. Biz bundan sonra seninle iki arkadaştan çok iki kardeş gibi olmalıyız. Leyla saatine baktı. Madem ki öyle, gel seninle bir kere de kardeşçe kucaklaşıp ayrılalım canım kardeşim. Yoksa bu gidişle sabahı edeceğiz. İki arkadaş göz pınarlarında titreşen yaşlarla manevi beraberliğin meydana getirmiş olduğu derin bir sevgi ve muhabbet atmosferi içinde birbirlerine sarıldılar. Leyla yüzünde alaycı bir ifadeyle girmiş olduğu bu kapıdan şimdi başı önünde zihni bir yığın ciddi düşünceyle dolu olarak çıkmaktaydı. O günden sonra Leyla sözünde durarak her gece Feyza'ya iniyor ve gece geç vakitlere kadar aşağıda kalıyordu. Feyza'dan öğrenmiş olduğu şeyler onu günden güne değiştiriyor ve bu sayede Leyla için hayat yaşanmaya ama insanca yaşanmaya değer yepyeni bir şekil alıyordu. Bir müddet sonra namaza başlamıştı. Zamanla giyiminde de gözle görünür değişiklikler meydana gelmişti. Feyza'dan sonra Leyla'da husule gelen bu değişiklik apartmandakileri büsbütün şaşkına çevirmişti. İlk önce bazıları bunu alaya almak istemişti. Fakat Leyla Feyza gibi çekingen davranmamış, hepsine gereken cevapları yerli yerinde vermişti. Apartmanın bütün dairelerini kapı kapı geziyor ve Feyza'dan duymuş olduklarını, kitaplardan öğrenmiş bulunduklarını tatlı ve yumuşak ifadelerle diğer arkadaşlarına da anlatmaya, onları da içinde bulundukları gafletten uyandırmaya çalışıyordu. Önceleri arkadaşları onu da Feyza gibi alaya almak istemişti. Fakat sonradan sonraya Leyla'nın heyecanla, çok zaman da gözyaşları içinde anlatmış olduğu hakikatler onları da sarmaya başladı. Ve aralarında karar verdiler. Leyla ile birlikte her akşam onlar da Feyza'ya gelecekler, din mevzuunda merak etmiş oldukları ve zihinlerinde çöreklenen meseleleri soracaklar, tartışacaklar ve sözlerini mantıki buldukları takdirde bütünüyle olmasa dahi kısmen hareket, yaşayış ve kıyafetlerine zamanla bir çeki düzen vereceklerdi. Apartmandaki genç kız ve hanımların bu kararından en ziyade Feyza memnun olmuştu. O bu neticeyi Allah'ın bir lütfu olarak kabul ediyor ve İslami yaşayışını istihza ile karşılayıp kendisiyle alakayı kesen eski komşularının bu hareketlerine karşı gösterdiği sabrın bir mükafatı olarak görüyordu. Ve hanımlar Feyza'nın genç kızlık günlerinde olduğu gibi hemen her akşam Feyza'ların dairesinde toplanmaktaydılar. Yalnız bir fark vardı ortada. O da evvelce çeşitli iskambil oyunlarının ve küçük kumarların oynandığı bu evde bugün zaman zaman tartışmalı da geçse saatlerce süren faydalı dini sohbetlerin yapılmış olmasıydı. Feyza'nın sözleri daima kuvvetli delillere dayandığı için itiraz etmeye kimse cesaret ve teşebbüs edemiyordu. Birkaç ay içinde Feyza yalnız huzur sokağı sakinlerinin değil, bila istisna apartmandakilerin de sevgi ve muhabbetle üzerine titredikleri kıymetli bir varlık haline gelivermişti. Aradan seneler geçmesine rağmen Feyza işini değiştirmemişti. Ücreti belki azdı ama işin temizliği, iş sahiplerinin dürüst ve imanlı kimseler olması, götürüp getirme külfetinin kendisine ait olmayışı gibi sebeplerle başka bir iş aramaya lüzum görmemişti bugüne kadar. Ne var ki yükü bir hayli ağırdı. Dadısı eskisi gibi ev işlerinde kendisine yardımcı olamıyordu artık. Ayaklarına fel çinliğinden biridir, o Feyza'ya değil, Feyza ona bakıyordu. Kendisine annesinden ziyade emeği geçen ve bugünkü hidayetine sebep olan bu yaşlı cefakar kadının her ihtiyacını öz evladı gibi hiç zorlanmadan ve yüksünmeden görmekteydi Feyza. Bir yandan makinede iş yetiştirmek için gayret etmek, bir yandan dadının bakımıyla meşgul olmak, bir yandan da ev işlerini yürütmek sabahtan akşama kadar onu adam akıllı yıpratıyordu. Üstelik 5 yaşına basmış olan küçük Hilal de afacan mı afacan, yaramaz mı yaramaz bir çocuk olmuştu. Fakat bütün maskaralıklarına rağmen Feyza'ya her türlü yorgunluğunu küçük ve tatlı yavrusu Hilal unutturmaktaydı. Yaramaz her gün bir başka muziplikle, bir başka maskaralıkla bu 3 kişilik çileli ve yalnız aileye renk, hareket ve neşe bahşediyordu. Hatta Feyza zaman zaman kızının bir hareketi ve sözü karşısında elindeki işini bırakır, dakikalarca gözünden yaş gelinceye kadar güler, neşelenirdi. Yine bir gün Feyza oturmuş, o gün teslim edeceği işleri makinede acele acele dikip bitirmeye çalışıyordu. Dadı ise holdeki divanın yanında, ayaklarında kalın bir battaniye örtülü olduğu halde, tekerlekli iskemlesinde, elindeki şişlerle küçük Hilal'e bir yün kazak örmekteydi. Zaman zaman başını örgüsünden kaldırıp yanaklarına kadar indirdiği tel çerçeveli gözlüklerinin üstünden sevgi ve muhabbetle makine başında harıl harıl çalışan Feyza'yı seyre daldığı oluyordu. İkisinin de önlerindeki işe iyice dalmış oldukları bir sırada duvarın dibinden baştan ayağa kadar beyaz bir örtüyle sarılmış olan küçük bir silüet süzüldü geçti. Dadı ile Feyza ayaklarını evin iç tarafına dönük olduğu için hiçbir şey görememişlerdi tabii. Esrarengiz insan dadının arkasına düşen sedirin altına giriverdi. Aradan bir iki dakika geçmemişti ki dadı birden ''Ay!'' diye bağırarak korkuyla adeta yerinden hopladı. Feyza heyecanla ''Ne oldu dadı?'' Dadı tekerlekli arabasını eliyle arkaya çekerek düzeltmeye çalışırken bir yandan da cevap yetiştirmeye uğraşıyordu. ''Hiç! Arkamdan biri örtümü çekti sanki'' dedi ve tekerlekli arabasını eliyle arkaya doğru çevirip baktı. Ama hiç kimseyi göremeyince... ''Ah yok kızım, bana öyle gelmiş.'' diyerek tekrar arabayı öne çevirdi ve yeniden işine daldı. Feyza da ''İlahi dadı, korkuttun beni. Hilal içeride uyumasa onun maskaralığı diyeceğim ama daha yeni uykuya daldı.'' dedi ve o da makinedeki işinin üzerine eğildi. Bir müddet öyle sessiz geçti. Odada işleyen makinenin madeni ve monoton sesinden başka hiçbir ses çıkmıyordu. Dadı işine öylesine dalmıştı ki namaz örtüsünün arkadan hem bu defa daha hızlı çekilişiyle birden tekrar arkasına döndü. Sağa sola bakındı, kimseler yok. Ve sübhanallah, rüyada görmüyorum ya, birisi basbayağı çekiyor işte örtümü diye söyleniyordu. Ama bu sözleri makinenin gürültüsünden Feyza duymamıştı. Dadı inat etti, bu defa arabasını tekrar öne doğru döndürmedi. Öylece sedirle karşı karşıya oturmaktaydı şimdi. Epey bir müddet işiyle alakadarmış gibi görünüyordu ama aslında tetikteydi. Bu sefer gafil avlanmayacaktı. Böylece uzun müddet geçti. Etrafta ne ufak bir ses ne de şüphe verici herhangi bir hareket vardı. Nihayet dadı her şeyi unutarak yeniden örgüsüne daldı. İşte dadının böyle dudaklarını sarkıtarak adam akıllı işine daldığı bir sırada divan örtüsünün etekleri hafifçe kımıldadı ve bir an içinde dadının ayağındaki terlikler hızla çekilerek sedirin altında kayboluverdi. Dadı ''Aa üstüme iyilik sağlık, eciniller mi bastı nedir?'' diye bağırarak altında ne var diye sedire doğru eğilmişken birden sedir örtüsü açıldı ve dışarıya simsiyah, korkunç yüzlü küçük bir baş uzandı. Dadı neredeyse küçük dilini yutacaktı, korkuyla bağırdı ''Aman Allah'ım Feyza!'' Dadının bağırmasıyla birlikte bu simsiyah, korkunç yüzünden başka bir yeri görünmeyen beyaz örtülü insan da sedirin altından ok gibi fırladı ve acayip sesler çıkararak korkudan ödü patlamış gibi olan dadının üstüne doğru yürümeye başladı. Feyza önce endişeyle şöyle bir bakmış, sonra da kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Nihayet dadının vaziyeti karşısında yine gülerek bağırdı. ''Hilal, Hilal diyorum, çıkart çabuk o üstündekileri, sinain maskara seni.'' Zaten küçük Hilal de dadının fena halde korktuğunu görünce üstündeki beyaz örtüyü fırlatıp atmış, bıçakla kertmek suretiyle iri kazma diş şeklini verdiği ağzındaki soğan parçasını da çıkartarak kızartma tavasının siyah isinden sıvama boyadığı simsiyah yüzüyle dadının boynuna atılmış ve yaşlı kadını şapur şupur öpücük yağmuruna boğmaya başlamıştı. Dadı vaziyeti anlayınca rahat bir nefes aldı. Seni küçük yaramaz, ödümü koparttın ayol, nereden geldi bu şeytanlık aklına diye bir yandan söyleniyor, bir yandan da öz torunu gibi bağrına bastığı Hilal'in öpücüklerini mukabelede bulunuyordu. Hilal büyük işler başarmış insanların edasıyla adeta uçuyordu. Dadının kucağından fırlayıp yüzünü yıkamak için banyoya doğru seke seke koşarken kuş cıvıltılarını andıran tatlı sesiyle çelaylom çelaylom diye şakıyordu. Feyza kızının arkasından gülerek ve sevgiyle bakarken birden aklına saat geldi. Saate bakınca telaşla yerinden fırladı. "Oo, vakit ne de çabuk geçmiş," dedi. "Çocuk neredeyse malları almaya gelir. Şunları çabucak toparlayıvereyim bari." Dikilmiş malları aceleyle toplayıp büyükçe bir bavula yerleştirmeye henüz başlamıştı ki kapının zili çaldı. Feyza başını örtüp kapıyı açtı. Gelen 13-14 yaşlarında temizce yüzlü bir çocuktu. "Tamam mı abla?" dedi. "Bir dakika Osman, şunları da koyayım, şimdi getiriyorum." Feyza içeri dönerek alelacele geri kalan malları da bavula doldurup ağzını kapatarak kapıya geldi. "Beklettim Osman, hakkını helal et. İşte al kardeşim, hazır mallar." Osman elinde getirdiği yeni malları içeri koyduktan sonra cebinden çıkarttığı zarfı Feyza'ya uzattı. "Patron haftalığınızı gönderdi abla, selamı var. İşinizden çok memnun olduğunu, haftalığınızı artırdığını söyledi." "Sen de Mustafa Bey'e hürmetlerimi söyle. Çok teşekkür ettiğimi bildir kardeşim. Allah'a ısmarladık abla. Güle güle Osman." Feyza kapıyı kapattıktan sonra elindeki zarfla bir müddet odanın ortasında dalgın ve hüzünlü durdu. Sonra dadının meraklı bakışları arasında vaziyetini düzeltip zarfı açtı ve paraları saymaya başladı. Dadı, "Ne kadar evladım?" diye sordu. "150 lira dadıcığım. Haftalığıma 25 lira zam yapılmış. Yani buna göre ayda 500 yerine 600 lira geçecek elimize. 100 lira fark. Fena sayılmaz değil mi dadıcığım?" Bu sırada dadının cevap vermesine fırsat dahi vermeden yüzünü gözünü güzelce yıkamış, temizlemiş olan Hilal, pırıl pırıl parlayan taş bebek gibi güzel yüzünde açan bahar tomurcukları misali şipşirin bir gülüşle aynı çıkışında olduğu gibi girişinde de yine tralaylom tralaylom diye cıvıldayarak odanın kapısında belirdi. Fakat annesinin elindeki bir tomar kağıt parayı görünce küçük bir çığlık atarak sevinçle Feyza'nın boynuna atıldı ve başladı yine o ardı arkası kesilmez sual yağmuruna. "Şöyle bakalım benim lokum anneciğim, bana bu parayla ne alacaksın?" Feyza gülerek cevap veriyordu. "Lokum alacağım benim tatlı kızım." "Abinim çikolata anneciğim, bu paralarla bana ne alacaksın?" "Çikolata alacağım benim dilbaz kızım." "Peki benim bar anneciğim, bana bu paralarla ne alacaksın?" "Koca bir kutu bal da alacağım benim şımarık kızım." Ve bu sualler ve cevaplar daha böyle uzadı uzadı. Hilal bu minval üzere sevdiği şeyleri bir bir sıralayıp durmakta, Feyza da hiç bıkmadan bunları cevaplamaktaydı. Nihayet Hilal birdenbire gücenmiş bir tarzda annesinin kucağından sıyrıldı ve dudaklarını büzerek "Heh," dedi. "Her seferinde her şeyi alacağım diyorsun ama ancak bir tane iki tane bir şey alıyorsun." Sonra minik kollarını kavuşturarak ayaklarının üzerinde birkaç kere yaylandı. "Ama sen almazsan alma. Beki Ağa her akşam bana istediğim şeyleri getiriyor. Benim tatlı Beki Ağacım o ya." Feyza da dadı da onun bu tatlı sitayişlerine gülüşürken sokaktan çocukların o her akşam aşinası oldukları tatlı çığlık ve bağırışmaları duyuldu. Hilal seslere kulak kabarttı ve "İşte geliyor Bekir Ağam" diye sevinçle bağırarak pencereye koştu. Sokakta çocuklar Bekir Ağa'nın elindekileri kapışmak için yarış ederlerken Hilal de pencerenin camına vurarak çığlık çığlığa bağırıyordu. "Hey, hepsini bitirmeyin. Benimkine dokunmayın sakın. Karışmam ha." Biraz sonra kapının zili çaldı. Annesinin açmasına meydan bırakmadan bir ok gibi fırlayarak bir çırpıda açıverdi yumurcak kız kapıyı. Bekir Ağa bir elinde büyük bir kırmızı balon, bir elinde güzel bir çikolata paketiyle kapıda çömelmiş vaziyette tatlı tatlı gülmekteydi. Hilal'i karşısında görünce neşesi bir kat daha arttı. Elindekileri uzatarak, "Al bakalım gözümün nuru, bak sana yarın daha neler getireceğim. Ama sen bana hele bir kere daha sayıver bakayım İslam'ın şartları nelerdir?" Hilal elindeki balonlarla çikolatayı tutması için tekrar Bekir Ağa'ya vererek bir alışkın edayla beş parmağını açıp teker teker saymaya başladı. 1. Namaz kılmak, 2. Oruç tutmak, 3. zekat vermek, 4. hacca gitmek, 5. kelime-i şehadet getirmek, tamam mı? Annem bana daha çok şeyler öğretecek ya. Hadi ve artık benim cicilerimi. O sırada Hilal'in arkasında beliren Feyza, Bekir Ağa'ya her akşam bu zahmetlerine bizi çok mahcup ediyorsun Bekir Ağa dedi. Çocukların göz bebeği, iyi kalpli, tok sözlü Bekir Ağa her zamanki kalenderliğiyle "Yok be yenge" dedi. "Asıl her akşam bu sözlerinde sen beni rahatsız ediyorsun. 40 yıllık kâni olur mu yani?" derler halk arasında. "Benim bunca yıllık huyumu sen mi değiştireceksin? Sen tatlı canını boşa üzme yenge." Ama Hilal iyice şımarmaya başladı. Ne kadar şımarsa da helal olsun be yenge. Bugün koca koca adamlar bile dinlerin icablarını nah şu minik yavru kadar bilemiyor. Ne dersin? Senin çocuğun bu gidişle cemiyetin yüz akı olacak inşallah. Bunu iyi bil. Hadi Allah'a emanet olun. Sen de Bekir Ağa. Güle güle. Hilal annesinin kapıyı kapatmasına fırsat vermeden Bekir Ağa'nın ceketine yapışmıştı. Sen annemin sözlerine bakma Bekir Ağacığım. Yarın bana kağıt helva getir. Olur mu? Feyza bir yandan Hilal'i içeriye çekmeye uğraşırken bir yandan da "Ah küçük yaramaz seni, gir bakayım içeriye, alacağın olsun senin" diye söylenmekteydi. Merdivenleri inmekte olan Bekir Ağa'nın yüzünde ise ancak dünyadaki en büyük, en erişilmez saadete nail olmuş olanların yüzünde görülebilecek mesut bir gülümseme vardı. Ertesi gün Feyza her hafta yaptığı gibi haftalık yiyeceklerini temin etmek üzere dışarı çıkmıştı. Evde kendisini bekleyen işinin başına bir an evvel oturabilmek için acele acele dükkanların birinden çıkıp birine giriyordu. Alacaklarının listesini evde hazırladığı için bir saat sürmeden alışverişi bitmişti. Eli kolu paketlerle dolu olduğu halde acele adımlarla eve dönerken birden kalabalığın arasında gazete satan bir çocuğun heyecanlı sesiyle irkildi ve durakladı. Gazeteci çocuk avaz avaz bağırmaktaydı. "Yazıyor! Silah kaçakçılarını yazıyor! Çete reisi Selim Taner'in yakalanışını yazıyor!" Feyza bir an kalbinin duracak gibi olduğunu hissetti. Heyecanla "Gazeteci! Gazeteci! Ver bir tane!" diye seslenerek cüzdanından sinirden parmakları titreyerek para çıkarıp çocuğa uzattı. Aldığı gazeteyi koltuğunun altına sıkıştırdığı gibi adımlarını sıklaştırarak eve doğru yöneldi. Dairelerinin kapısını anahtarla açıp içeri girer girmez "Dadı, dadıcığım neredesin?" diye ağlamaklı bir sesle içeriye doğru seslendi. Dadı tekerlekli sandalyesini süre süre heyecanla hole girdi. "Yalvarırım sual sorma dadı, Hilal nerede?" "İçeride, odasında kızım." Feyza derin bir oh çekerek elindekileri masaya bırakıp gazeteyi alarak dadının karşısındaki bir koltuğa gömüldü. Gazete ikiye katlanmış vaziyetteydi. Üst kısmında büyük puntu harflerle "Azılı silah kaçakçıları nihayet ele geçti" yazılıydı. Manşetin hemen altında Selim'in büyük bir resmi bulunmaktaydı. Resmin altında ise yine iri harflerle "Çete reisi Selim Taner polisin büyük gayretiyle nihayet yakalandı" ibaresi yazılıydı. Feyza bir müddet elindeki gazeteye boş ve dalgın gözlerle baktı. Baktı, dadı iyice sinirlenmişti. "Kızım okusana ben de anlayayım ne var, meraktan çatlayacağım." Feyza, "Dinle öyleyse dadıcığım" diyerek yüksek sesle haberi okumaya başladı. Uzun zamandan beri polisin bütün gayretlerine rağmen bir türlü ele geçiremediği silah kaçakçıları nihayet dün yakalanmış ve tevkif edilerek cezaevine gönderilmişlerdir. Çete reisi yüksek inşaat mühendisi Selim Taner ise yurt dışına kaçmak için uçağa binmek üzereyken emniyet mensupları tarafından tutuklanarak cezaevine arkadaşlarının yanına gönderilmiştir. İstanbul sosyetesinde büyük isim yapmış olan Selim Taner'in bundan evvel de bazı kirli ve karanlık işlerle meşgul olduğu yapılan tahkikat neticesinde anlaşılmıştır. Suçluların davasına yakında başlanacaktır. Feyza dalgın dalgın "İşte böyle dadıcığım" dedi. Bir zamanlar kocam olan adamın iç yüzü. Ondan vaktinde ayrılmakla meğer ne büyük isabet etmişim. Yoksa kim bilir benim de akıbetim ne olacaktı. Dadı da hayretler içinde kalmıştı. Allah Allah, aradan şunca zaman geçti. Demek hala akıllanıp uslanmadı ha. Eh kızım, üzme tatlı canını. Ne derler, su testisi su yolunda kırılır. Dadı böyle konuşa konuşa dururken Feyza da haberin diğer tafsilat kısmını okumak üzere gazeteyi boylu boyunca açtı. Fakat o ne? Feyza'nın ağzında birden insiyaki bir şekilde küçük bir hayret çığlığı yükseldi. Aman Allah'ım! Oh! İnan ki o dadı! O dediğin kim kızım? Bilal dadı! İnan ki Bilal! Bilal'in resmi de var gazetede. Hakikaten de gazetenin alt kısmında Bilal'in evvelkinden daha olgunlaşmış bir halle uçaktan inerken çekilmiş bir resmi vardı. Feyza'nın elleri titriyor, gözleri kararıyordu. Dada heyecanla sordu. Peki onun ne işi var gazetede yavrum? Hadi çabuk okusana. Feyza bir müddet yutkundu. Boğazı kupkuru olmuştu. Nihayet haberi heyecanla okumaya başladı. Bilal Yalçın İstanbul'da. Başlığın altında gazetede şunlar yazılıydı. Memleketimizin tanınmış iş adamlarından ve büyük zenginlerimizden yüksek kimya mühendisi Bilal Yalçın, büyük ve geniş damarlı kıymetli bir gümüş madeni keşfetmiştir. İlgililer haberi sevinçle karşılamış ve bu madenin memleketimiz için büyük bir önem taşıdığını belirtmişlerdir. Aynı zamanda geniş çapta hayırseverliğiyle de tanınan kıymetli iş adamımız Bilal Yalçın, şehrimizde Anadolu'dan yüksek tahsil için yeni gelmiş fakir üniversite talebelerinin barınmalarını sağlayacak büyük ve konforlu bir yurt binası kurmak gayesiyle İlgililerle temasa geçmek üzere dün uçakla İstanbul'a gelmiştir. Resimde hayırsever zengin Bilal Yalçın, Yeşilköy Havaalanı'nda uçaktan inerken görülmektedir. Feyza'nın gazete tutan elleri kucağına düştü. Bir anda birbirine zıt iki haber zihnini allak bullak etmişti. Fakat şu anda biraz evvelki hiddet ve üzüntüsünden eser bile kalmamış, yüzüne tatlı bir pembelik yayılmıştı. Heyecanlıydı, kalbi deli gibi çarpıyordu. Dudaklarında sevinç ve heyecanını dile getiren bir tebessüm belirmişti. Gözlerini kaldırdı, dadıya baktı. ''Biliyor musun dadı?'' dedi. ''Ne kadar heyecanlıyım.'' Dadının gözleri yaşarmıştı. Başındaki tülbendin ucuyla yanaklarına doğru kayan gözyaşlarını kurularken kesik kesik cevap verdi. ''Anlamaz olur muyum yavrum? Biz de gençtik bir zamanlar. Şimdi söyle bakayım bana, onu hala seviyorsun değil mi?'' ''Hayır'' dedi. ''Hayır, hayır.'' Bu sevgiden başka bir şey. Ama çok başka bir şey. Onu bugün sevmekten ziyade takdir ediyorum. Ne mükemmel bir insan. Ne temiz bir Müslüman. Onun kılmış olduğu namazı ve dinine olan bağlılığını hafife aldığım, alaya kalktığım günleri zaman zaman hatırladıkça kendimden nasıl utanıyorum bir bilsen. Fakat Allah'a ibadetteki lezzet ve saadetten o kadar habersizdim ki o kadar... Hem sana bir itirafta bulunayım mı dadıcığım? İlk zamanlar onun karısını deliler gibi kıskanıyordum. Ama şimdi artık bu kıskançlığın zerresi dahi yok kalbimde. Evet, kıskanmıyorum artık onun hanımını dadıcığım. Ve diyorum ki o Bilal gibi bir erkeğe sahip olduğundan dolayı belki dünyanın en bahtiyar kadınıdır. Dadı coştukça, anlattıkça yanakları pembeleşen Feyza'yı hayran hayran seyretmekteydi. Hele örtüsünün içinde büsbütün melekleşen yüzünü seyretmeye doyamıyordu. Aniden ağzından şu sözler dökülüverdi. ''Bilal Bey seni şimdi bu halinde, yani böyle kapalı halinde bir görse Feyza'm, gözlerine inanamaz, emin ol kim bilir, belki de ne bileyim, yani ne de olsa ilk aşkısın değil mi ya?'' Feyza'nın yüzündeki o tatlı tebessüm bir anda yok olmuştu. Kulaklarına inanamıyordu. Gözleri hiddetten çakmak çakmak olduğu halde dadıya baktı. ''Sen neler geveliyorsun dadı? Kim bilir belki de ne demek? Ağzındaki baklayı çıkarsana kuzum sen. Yani Bilal beni böyle tam istediği gibi kapalı bir kıyafette görüp İslami bir hayat yaşadığımı öğrenirse karısını bırakıp beni alır öyle mi? Dadıcığım sen bendeki değişikliğin derecesini tam manasıyla anlayamamışsın meğer. Ne kadar seversem seveyim evli bir erkeğin hayatına karışmaktansa ölmeyi tercih ederim.'' Ben Bilal vasıtasıyla mecazi aşktan hakiki aşka kavuştum dadıcığım. Yani Bilal'in aşkı bana Allah aşkını buldurdu. Bugünkü Allah'a olan iman ve aşkımı ben önce Allah'a sonra Bilal'e borçluyum. Rabbim onu her türlü kötülüklerden korusun. Yuvasında hanımıyla iyi geçimler versin. Amin yavrum amin. Söylediğime söyleyeceğime pişman ettin beni. Gittikçe yaşlanıyorum tabii. Ne de olsa senin gibi aydınlık düşünemem kızım ben. Şimdi... Duymamış ol bunu da sen. Merak ettim onu söyle. Bilal Bey İstanbul'da değil mi ki? Gazete İstanbul'a geldi diye yazıyor. Herhalde değil ki öyle yazıyor dadı. Yıllar geçti tabii kim bilir şimdi hangi memlekettedir. Her neyse ben yokken Hilal ne yaptı? Bir saat kadar Kur'an'a çalıştık kızım. Biraz evvel de odasına girdi. Senin aldığın o resimli kitapları renkli kalemlerle boyuyor. Maşallah görsen Kur'an'ı da pek güzel söküyor. Sesi de güzel mi güzel yavrucağın? Hilal'den söz açılınca Feyza'nın dünyası değişirdi bir anda. Gözleri sevinçle parlayarak, sahi güzel okuyor değil mi dadı? Ah Allah'ım sen ümitlerimi boşa çıkarma. Bütün çalışmalarım, bütün didinmelerim hep onun mazbut, iyi ahlaklı, maneviyata bağlı, kültürlü ve nezih bir genç kız olarak yetişmesi içindir dadıcığım. İstiyorum ki İslami kıyafeti, yaşayışı ve kültürüyle cemiyete örnek ve ibret olsun. Allah emeklerini zayi etmesin inşallah. Amin kızım, göreceksin bak Hilal senin istediğinden de âlâ, her bakımdan mükemmel bir genç kız olarak yetişecek inşallah. İnşallah dadıcığım, Allah saptırmasın. Feyza, yorgun argın yığıldığı koltuktan doğrularak saatine baktı. Vakit ne de çabuk geçivermişti. Gazeteyi tekrar eline aldı. Bilal'in resmine bir kere daha ama uzun uzun düşünceli baktı ve sonra gazeteyi katlayarak kütüphanenin üzerine koydu. Daha ocağın üzerine yemek koyacaktı. Üstelik ertesi günün mallarını mutlaka yetiştirmesi icap ediyordu. Pardesüsünü ve başörtüsünü çıkarıp mutfağa doğru yürüdü. 19. ayrımın sonu, sayfa 195.